Ayrım 9, Göl İnsanları, Kemal Tahir, sayfa 115. Gelin Kadın Oyunu. 1. Kısım. Bekir ağacın gölgesinde durup ceplerini acele acele karıştırdı. Al işte anahtarı, evden gizlice aldım, kilidi açar girersin. Sultan cevap vermeden yürüyünce arkasından yavaşça seslendi. Anahtarı aman iyi sakla, aman kaybolmasın. Sultanın entarisi kıvır kıvır dalgalanıyordu. Kısacık fermenesinin kolları kırmızı kaytanla işlenmişti. Sırtında saç örgüleri sarı sarı parlamaktaydı. Ayakları çıplaktı. Kilitle biraz uğraştıktan sonra samanlığa girer girmez Bekir koştu. Aralık kapıdan nefes nefese geçti. Kanadı hızla çekip gözlerini alıştırmak için bir müddet öylece durdu. İçerisi sıcak ve loştu. Kuru et ve saman kokuyordu. Sultan kuşağını çözmüş, fermenesini çıkarmıştı. Bekir çıplak ayaklarıyla samanları savurarak yaklaştı. Kasketini bir kenara fırlatarak soyunmaya başladı. ''Kilidi kolay açtın mı sultan?''
''Açtım.''
''Anahtarı kaybedersin, yerine koyulacak tekrar.''
''Burada anahtar.''
Bekir gömleğini çıkarmak için başına toplamıştı. ''Sultan?''
''Buyur.''
''İyi oldu ne dersin, ötekilerle beraber olmuyordu, tadı çıkmıyordu.''
Biri gelirse,
bu vakit kim gelir lafa bak.
Seni bir gören olmadı mı? Çavuşun Sıtkı mutlaka gözlemiştir öyle ya.
Sıtkı ne arasın? Sen içeri girince bir koştum rüzgar gibi. Sultan çömelerek entarisini çıkarmış samanlara uzanmıştı. Bekir pamuklu bezden yapılma beyaz şalvarından kurtulmak için tepindi. Samanlardan kalkan toz gözlerini yakıyordu. Nihayet o da sultanın yanına yattı. Konuşsana sultan. Sultan sesini çıkarmadı, loşlukla yeşil gözleri parlıyordu. ''Haydi konuş, bak sana çerçiden beşi birlik alırım, boncuk alırım, kuru üzüm, leblebi alırım.'' Bekir yanağını öpmek üzere uzanınca sultan başını geri çekti. ''Şuna bak, eşeklik etme kız, vallah billah beşi birlik alırım, küçük şişe koku alırım. Konuş hele, rezilin orospusu, çavuşun Sıtkı olsa vıcıl vıcıl konuşursun.''
''Çavuşun Sıtkı'ya neden konuşurmuşum?'' Ona da konuşuvermezdim.
Onunla da konuşmazdın demek.
Konuşmazdım elbette.
Yalancı alçak.
Konuşmazdım. Konuşulur mu?
Bekir'in canı sıkıldı. Tekrar haydi konuş diyeceği sırada yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Kulak verdiler. Bir kadın domuzun oğlu samanlığı açık bırakmış diye söylendi. Bekir içinden anam geliyor gördün mü işi diyerek başını kıstı. Kadın içeriye bakmadan kapıyı çekti, asma kilidi halkasına geçirerek hiddetle kilitledi. Bekir anasının uzaklaşmasını bekledikten sonra sultana göz kırptı. Samanlık büsbütün karanlık olmuştu. Yalnız kapının ortasındaki çatlaktan güneş giriyor, incecik ve gergin bir sırma tel gibi parlıyordu. Bekir sultana döndü. ''Anammış, görmedi ne dersin? Bir içeri baksaydı konuş artık, vallah billah kötü olacağız.''
Kapıyı ardından kilitledi öyle ya.
Kilitledi.
Nasıl açarsın?
Lafa bak kolay.
Açılmazsa burada kalırsak.
Korkma açarım ben. Bak bakayım ver şu anahtarı. Anahtarı alınca sıçradı kalktı. Elini aralıktan sokup kilidi yakalamaya uğraştı. Kabil olmayınca bir değnek parçası aradı. Ayaklarıyla samanları havalandırıyor, otları demet demet şuradan şuraya sürüyordu. Neden sonra işe yarar bir şey bulamayacağını anladığından hırslandı, sultana çıkıştı. ''Ulan mal gibi yatarsın, kalk bir çomak bulalım.'' Sultan acele acele giyinerek Bekir'in yanına geldi. Samanları alt üst ederek uzun uzun aradılar. Kıştan kalmış bir armut, bir iki elma meydana çıktı. Ama kilidi beriye çekecek sağlamca bir değnek bulunamadı. Sultan ağlamaya başlamıştı. Bekir buna bir kat daha hiddetlendi. Armudu öfkeyle ısırdı. Elmanın birisini terden pırıl pırıl parlayan göğsüne sürüp temizleyerek uzattı. ''Ağlama ulan, ye şunu, çaresini buluruz. Ağlama rezil.'' Sultan elmayı hem yiyor hem de yavaş yavaş ağlıyordu. Samanlardan kalkan tozlarla içerisi daha sıcaklaşmıştı. Bekir küfrederek giyindi. Aralıktan elini sokup kilidi yakalamaya çalışırken parmaklarından birisi kanamıştı. Kanını emerek etrafa bakıyordu. Samanlığın damı toprak, duvarları taştandı. Delip çıkmanın imkanı yoktu. Sultan elmayı bitirmiş tekrar ağlamaya başlamıştı.
Bekir kasketini arkaya attı. Kaşlarını çatıp yumruklarını beline koyarak dört yanı gözden geçiriyor. Başka şeylerin arasına şuna bir şamar indirsem mi diye düşünüyordu. Damın merteklerine kalın kağnı sırıkları sıkıştırılmıştı. Bunlara bakarken birdenbire yüzü güldü. Ağlama artık, sus ulan, çaresini buldum. Sultan gözlerinin üzerinden inanmamış baktı. Bekir kasketini düzelterek anlattı. Buldum yolunu, harmana açılan delik yok mu? Hani samanları içeri teptiğimiz kapak. Kağnıyı ağzına yanaştırırız ya, bildin mi? Sultan kendi samanlıklarında da her samanlıkta da bulunan bu deliği biliyordu. Harman yerine açılır. Hakikat, kağnıyı oraya yanaştırırlar da samanı oradan içeri boşaltırlar. Sultan tavana kadar yığılmış samanları gösterdi. Nasıl deşeceksin? Tepe gibi doldurmuşsunuz. Bekir kasketini fırlattı. Hele sen şunu tut da kenara çekil. Ot yığınının üstüne sıçradı. Kapağın bulunduğu ciheti hizaladı. Sonra suya atılır gibi daldı. Elleriyle ayaklarıyla samanları savuruyor. Yukarıdan aşağıya kapının dibine doğru kaydırıyordu. Sultan az zamanda yarı beline kadar samana gömüldü. Bekir ağır ağır dinlene dinlene ilerliyordu. Tozdan sıcaktan bunaldıkça dizlerinin üstüne oturuyor, sultana dönüp gülümsüyordu. Allah Allah, ağlayacak ne vardı? İşte kolayını bulduk.
Elbet ağlarım, burada kalsaydık.
Kalınır mı hiç? Vallahi tepe olsa yıkar çıkarırım seni.
Bekir birkaç kere dinlendikten sonra nihayet kapağa yetişti, sürmesini açtı. Bir ayağını duvara dayayıp asıldı. İçeriye birdenbire ışık doluvermişti. Sultan tozdan ve gözyaşından yol yol siyahlanmış toparlak yanaklarıyla güldü.
''Açtın kız, maşallah aslan gibisin.''
Bekir derin derin soluyordu. ''Gülersin ya, elbet açarım, hiç ağlanır mı?''
''İçeride kaldık.'' diye ağladım. ''Öyle ya, anam beni öldürür.''
Bunları söylerken başını büküp omuzlarını kısarak kendini güzelleştirdi.
Kalmasına kalmazdık, karı milleti değil misiniz? Haydi yürü, ver şu kasketi. Suratına bir bak, dokuz köpek yalasa doyar.
Ne var suratımda?
Bilmem artık, saçlarında saman dolu, haydi eve git.
Harman yeri bomboştu, Bekir kapağı sıkıca kapattı.
Şimdi aşağıdan girmeli, bunu arkadan sürgülemeli, samanları düzeltmeli, anam bilmesin.
Sultan saçlarını yokluyordu.
Saçlarımda saman varsa eve gidemem. Kimin samanlığına girdin kahpe diye anam beni öldürür.
Ne olacak ya?
Haydi Bekir, dereye gidelim de yıkanalım.
Lafa bak, biri görür alçak, dinime imanıma rezaleti çıkar.
Öyle zamanı kim görürmüş, sen gelme ben giderim.
Çok laf etme, haydi eve, çarparım tokadı.
Birbirlerinden dargın ayrıldılar. Sultan 8 yaşındaydı, Bekir 10 yaşına yeni giriyordu. Samanlığa öteki çocuklardan, bilhassa çavuşun Sıtkı'dan gizli gelin kadın oynamaya gelmişlerdi. İkinci kısım. Çavuşun Sıtkı öğleye kadar ikinci evleyi de bitirmek istediğinden öküzlere
"Ho domuzun malları, ho boz geyikler" diye bağırdı.
Hışıl hışıl soludukça karınları inip kalkan hayvanlara hiç acımıyordu. Geberseler umurunda değildi. Evleğin genişliğini 10 adım, uzunluğunu 40 adım çizmişti. Doğrusuna bakılırsa bütün kış ahırda kapalı dura dura zayıflayan, hamlaşan öküzleri yarı yerde biraz dinlendirmek lazımdı. Fakat çavuşun Sıtkı 2 senedir bu rezillerin hatırına Muhtar Reşit Ağa'nın 30'ar haklık 2 tarlasını ortakçı gibi sürdüğünü, tohumladığını, harmanını kaldırdığını düşündükçe kızıyordu. Dipnot: Hak. Çankırı ve havalisinde tarlalar dönümle değil, şu kadar hak ekin ekilir diye ölçülüyor. Üvendireyi insafsız dürttü. Hayvanlar kuyruklarını sallayıp bellerini içeri çekerek sabanı sürüklediler. Toprak tavlıydı. Sabanın burnunda kolayca dağılıyor, kara bir su gibi kabarıp devrilerek tohumları örtüyordu. Birinci evlek kuşluk zamanı tamamlandı. Sıtkı üvendireyi yere saplayarak ikinci evleğin 10 adım genişliğini büyüyecek bir taşla işaretledikten sonra yol boyundaki ağacın dibine gitti. Çuvalın ağzından öküzlerin samanını çekiştiren merkebi kovaladı. Tohum heybesine doğru yürürken çimenlerin üstüne bıraktığı ceketinin cebinde kuru üzüm olduğunu hatırladı. Bir avuç alarak sırtını ağacın gövdesine dayadı.
Bayındır köyünün dört bir etrafı ormanla çevrili, yunt ovası tarlaları bomboştu. Bugün çifte kendisinden başka kimse gelmemişti. Sabahtan beri uğraşıp tohumladığı evlek uzaktan ufacık, şöyle el kadar ve kapkara görünüyordu. Rüzgarda sıcak buğday ekmeğini hatırlatan keskin bir toprak kokusu vardı. Sıtkı yüzünü buruşturdu. Rençberliği hiç sevmiyordu. Tarla kısmı adamı kıymık kıymık doğuruyor, 40 yaşına varmadan çökertiyordu. Hele buralarda arazi inadına açgözlü, inadına kısırdı. Bir evliğe 5 el tohum saçmalı. Ah canına yandığım çubuk ovası toprağı, 3 el saçıldı mı ekini atlı sökemez. Üzümle beraber ağzına giren çöpü tükürdü. Yarın öbür gün tohum, tarla, emek kendisinin olduğu halde öküzlere karşılık muhtar Reşit Ağa'nın tarlalarında çalışacağı aklına geldi. Öküzü yoksa çiftçi ölmeli diye düşündü. Fazla değil şunlar gibi 2 çift hayvanı, çubuk ovasında 500 haklık arazisi olsaydı, ölünceye kadar ayaklarını uzatıp oturacak, sabanın da harmanın da yanına uğramayacaktı. Avucundaki üzümler hiç beklemediği bir sırada çabucak bitti. Parmaklarının yapışkanlığını yeşil bezden eski zıpkasına sildi. Tohum önlüğünü beline ağır ağır kuşanıp içini doldurduktan sonra ikinci evleğin başına geldi. Taneyi toprağın yüzüne öfkeyle saçarak yürümeye başladı. Tohumu her savuruşunda uçları yukarı kalkık, siyah kaşları çatılıyor, kalın ve kırmızı dudakları kısılıyordu. 15 yaşından beri, yani sabana gücü yetti yeteli, Kasım'dan Zemheri'ye kadar güz çifti, Mart'tan Nisan sonuna kadar yaz çifti sırasında arpa, buğday, fiy, mercimek, nohut ektiği için bu iş artık elleri de ayakları da alışmıştı. Adımlarını hep aynı genişlikte atıyor, sağ eliyle avuçladığı tohumu şehadet parmağının yardımıyla savuruyordu. Boyu ortadan bir parça uzun, omuzları geniş, bilekleri kalındı. Köyde kadınlar yakışıklı delikanlıdan konuşurken Sıtkı gibi baba yiğit derlerdi. Oyunu kıvrak oynar, türküyü yanık söylerdi. Babası Rıza Çavuş'u pek az hatırlıyordu. Çankırı Tuz Mağarası'nda koruculuk edermiş. Kendisi küçükken birisini vurmuş. 12 sene gün vermişler. Mapushanede verem hastalığından ölmüş. Yakından uzaktan akrabaları yoktu. Ana oğul 4-5 parça tarla bir bahçe ile yuvarlanıp gidiyorlardı. Sıtkı evleyi tohumlayınca önlüğü çözüp bir kenara attı. Başına sardığı kırmızı mendili düzeltti. Besmele çekerek sabanın sapını tuttu. Öküzler başlarını iki yana sallayarak yavaş yavaş yürüdüler. Hava inadına güzeldi. Nisan güneşi sırtını ısıttıkça Sıtkı'nın içine uykusuzluğa benzeyen bir tembellik çöküyordu. Daha evliği yarılamadan beli ağrımaya başladı, dikilip durdu. Köy tarafından gelenler vardı. Elini gözlerinin üstüne siper etti. Birisi kadın, ikisi çocuk, 3 kişi. Karı imamın gelini Şehime'ye benziyordu. Cebindeki kuru üzümleri dün akşam Şehime'ye vermişti. 6 aydır fırsat düşürdükçe buluşuyorlardı. Sıtkı dudaklarını yalayarak şımarık şımarık güldü. İmamın oğlu gurbetten paraları göndersin bakalım. Yemiyenin malını elbet bir yiyen bulunur. Çocukları def etmeli, Şehime'yi alt baştaki çalıların dibine götürmeli diye düşündü. Eğile eğile yürüdü, ağacın dibinden önüne habersiz çıkıverecekti. Eşek yine çuvalın ağzından samanları çekiştiriyordu. Çalışmaya gelirken eski giyindiği için yamalı mintanının üstüne avcı biçimi lacivert ceketini aldı. Çocukların boş boğazlığından yaklaştıkları anlaşılıyordu. Parmaklarını tükrükleyerek yeni çıkmaya başlayan bıyıklarını okşadı. Aradaki küçük hendeyi bir sıçrayışta aşarak yolun üstüne çıktı. ''Ay ana!'' diye korkup gerileyen kadının Şehime değil, sultan olduğunu görünce şaşırdı. ''Sen misin kız? Buralarda ne işin var?'' Sultan yüzünü örtmeye çalışıyordu. ''Kabahut topluyoruz, korkuttun bizi!'' Güneş yüzüne vurmuştu. Yanakları daha yuvarlak, daha kırmızı, gözlerinin yeşili daha parlak, daha yakıcı görünüyordu. Sıtkı çocukları kovalamak için elinden bırakmadığı üvendireyi yere dayamış, sultanın yolunu adeta kesmişti, birdenbire kaşlarını çattı. ''Ben sabah çifte gelirken avlu kapısında uğraşıyordun, öküzlere mahsustan bağırdım da kafanı çevirmedin alçak.'' ''Duymadım.'' Sıtkı süratle düşünmeye başladı. Buraya çifte geldiğimi bildi. Arkam sıra geldi. Vay rezil vay, demek gönlü var. Şunu alıp kaçmalı. Kaç yaşındaki? 14. Bilemedin 15. Gün verseler değil, assalar alıp kaçmalı. Bu kuş bir daha kafese nerede girsin? Sultan beyaz örtüsünün altında fesini hovardaca sol kaşına yıkmıştı. Elleri tombul tombuldu. Sıtkı üvendireyi sol elinden sağ eline geçirdi. Kız, sen beni bu dert ile öldürecek misin? Üvendireyi yere vurdu. Söylesene kız, susar alçak.
Benim derdimden ölmezsin. Ankara'da mühendis karısının derdinden ölsen ölürsün. Paraları hep ona yedirmişsin de 2 yıldır gurbetten bir kuruşsuz gelmişsin.
Sıtkı hakikat Ankara'da Bent Deresi'nde çamaşırını yıkayan karıya tutulmuş, 2 sene gurbetten bir parasız dönmüştü. Mühendis karısıydı diye uydurduğu hikayeyi sultanın bilmesine memnun olarak kabardı.
Karı ne geziyor, hep yalan kız, yalan kanaat olsun.
Yalanmış öyle ya, resmi cebindeymiş. Karılar köyde hep biliyor, tütün içerken çıkarmış resmini. Tüten içen karıya para mı yeter?
Sıtkı üst üste, öküzleri, merkebi, tohumu, tarlayı bırakırım. Kurt kuş yesin, gebersin domuzlar diye karar verdi. Gözleri dalmıştı. Sultanın yüreği hızlı hızlı vuruyordu. Ot toplamaya çıkarken buralara kadar gelmeyi hiç düşünmemiş, köyden biraz ayrılınca Sıtkı'nın sabahleyin çifte gittiğini birdenbire hatırlamıştı. Uzaktan Yunt Ovası tarlaları görüp yalnız başına çift süren Sıtkı'yı fark eder etmez, geri dönmek istediği halde neden yürüyüp yaklaştığını kendisi de şimdi bilemiyordu. Yüzüne ateş basmıştı, dizleri tatlı tatlı titriyor, başı dönüyordu. Oğlanın Hacer teyze ile gönderdiği hediyeleri alırken de böyle içi ürpermişti. Delikanlının dalgın bakışlarından kurtulmak için çömelerek elindeki sepeti yere bıraktı. Sıtkı çocuklardan sıkılarak sesini biraz alçalttı.
Hacer teyze ile bu kadar haber yolladım, söylemedi mi? Üzüm, ayna gönderdik.
Sultan başını çevirdi.
Kız, bu kadar imansızlık olur mu? Gelsin kaçalım dedim ya.
Bir adım yaklaştı.
Şimdi seni elimden kim kurtaracak? Haydi yürü, güzellikle önüme düş.
Sultan hemen ayağa kalktı.
Olmaz, o ne biçim laf?
Kız, neden olmazmış?
Olmaz işte, git anamın gönlünü yap. Güzellikle olsun. Belki eşyamız falan vardır, onları da getiririz.
Benim eşyada gözüm yok. Ananın ağzını arattım. Öyle ipsize kız verilmez demiş. Hafız Murat'a sözlü benim kızım demiş. Ulan senin Hafız Murat'a sözün mü var?
Sultan örtüsünün altında omuzlarını oynatarak güldü. Çocuklar ikisine de hayretle bakıyorlardı. Sıtkı bir adım daha yaklaştı.
Ben ananı falan tanımam. Seni çaresi yok götüreceğim. Haydi uzatma, düş önüme. Güzellikle yürü.
Vallahi bağırırım. Olmaz.
Bağırırsan namerdim, seni öldürürüm.
Sıtkı birdenbire uzanıp kızın kolunu tuttu. Sultan bir taraftan
''Ana ölüyorum, can kurtaran yok mu?'' diye bağırıyor. Bir taraftan sepetle delikanlının omuzuna vuruyordu.
Çocuklar ağlaşarak köye doğru kaçtılar. Sıtkı sultanın ağzına şakadan bir tokat çarptı.
''Sus ulan, namerdim öldürürüm, yürü, hele yürü.''
Yürümek istemeyince üvendireyi bacakları da bacaklarına vurdu.
''Kız yürü, şart olsun kemiklerini kırarım.''
Hem omuzundan itiyor hem de ''Gönlün yok da buraya neden geldin? Allah'ın dağında ot mu tükendi?'' diyordu. Tarlaları geçip ormana girdikleri zaman üvendireyi elinden atıp artık sesini çıkarmayan sultanın bileğini tutarak öne geçti. Yerdeki çam dikenlerinde adımlarının gürültüsü pek işitilmediğinden vahşi bir sessizlik ve ılıklık içindeydiler. Sıtkı taze çıra kokusunu derin derin duyarak ensesi kıpkırmızı, büyük ve kibirli adımlarla yürüyordu. Kız kaçırmanın bu kadar kolay olduğunu nasıl da bilememişti. Köyde yarım saate varmaz, laf gürültü kıyamet başlar. Başlasın elbet, çavuşun Sıtkı Sultan'ı almış yürümüş desinler. Ne kolaymış kız kaçırmak, şart olsun ne kolaymış. Sultan sanki Sıtkı'nın düşündüklerine hak veriyor gibi hiç karşı durmuyor, zorlamıyordu. Hafif ve çevikti. Başındaki beyaz ördü artıçların dikenli dallarına takıldıkça omuzlarını bükerek sıyrılıyor, bileğindeki parmakların sertliğini, bacaklarında ve göğsünde tatlı çekilmeler, sırtında gerinme arzuları halinde hissediyordu. Kocasının Sıtkı gibi baba yiğit olmasını çok isterdi. Tepeden indikçe orman seyrekleşti. Bir müddet serin gölgelere giriyorlar, bir müddet ılık güneşe çıkıyorlardı. Aşağıda Eğri Oluk Deresi'nin kenarlarında durdular. Su yumuşak bir şırıltıyla akıyor, beyaz kayalarda köpükleri parlıyordu. İki tarafı yemyeşil çimenlikti. Sıtkı ağzında şekerli bir şey kalmış gibi dilini şaklattı. Bakırlı'ya gideriz sultan, cincilere baktırsalar bulamazlar. Kızın bileğini şiddetle sıktı. Sultan hafifçe inledi ve kurtulmak için geri çekildi. Göz göze geldiler. Sıtkı'nın siyah gözlerinde keskin bir şey vardı. Sultan bu bakışın neler istediğini derhal anladı. Tekrar bileğini kurtarmak için çırpındı.
"Sus hadi, bırak şuradan su içeceğim."
Başını yalvarır gibi yana eğmişti.
"Bırak susadım kız, sen gavur musun?"
Sıtkı şaşırarak bileğini bıraktı. Sultan dereye koştu. Şalvarının kıvrımları titriyor, örtüsünün uçları dalgalanıyordu. Suyun kenarına çömeldi. Elbisesi gerildiği için kuşağının altında kalçalarının geniş yuvarlaklığı görünmüştü. Sıtkı ürkek bir hayvanı tutacakmış gibi çarıklarının ucuna basarak yaklaştı.
''Sultan bırak, su içene yılan bile dokunmaz.'' diyerek doğrulmak istedi.
Derenin hemen yanına çimenlerin üstüne düştüler. Dünya kekik ve çiğdem kokuyordu. Sıtkı keyifle gülümsedi. ''Bir cigara sarayımla gideriz sultan.'' Sultan başını yarım çevirip gözlerini saklamış, şımarık bir somurtkanlıkla susuyordu. Yumuşacık ve rahat bir yorgunluk hissetmekteydi. Sıtkı hem cigara sarıyor hem de suları hala deli deli akan eğri oluk deresini nasıl geçeceklerini düşünüyordu. Kibrit çakmak için rüzgara arkasını dönünce geldikleri tarafta ormanın içinde kımıldanan iki beyazlık gördü. Sultana bir şey söylemeden dikkat etti, peşlerine düşmüşlerdi. Kibrit çöpünü küfrederek yere attı. ''İçinden ölürüm de gene karıyı vermem.'' dedi. Bir kere kuşağındaki bıçağa davrandı, sonra en yakın ağaçtan sopa koparmaya koştu. Tuttuğu söğüt dalı bir iş göremeyecek kadar ince olduğu halde bir türlü kopmak bilmiyordu. Bükerek, çekerek ayağını gövdeye dayayıp asılarak uğraşırken hayretle bakan sultana seslendi. ''Kız gel sen de asıl, gel kız.''
''Ne yapacaksın sopayı?''
''Allah Allah, kız uyuyor musun, arkamızdan gelen var.'' Sultan hemen ayağa kalkarak korkuyla etrafına baktı. Kısa bir çığlıkla
''Anam geliyor.'' dedi.
''Anan mı geliyor? Rezalet.''
''Bir anam değil, Muhtar Reşit Ağa da beraber.''
''Deme.'' Sıtkı sopayı koparmaktan vazgeçmişti. Muhtar Reşit Ağa'dan küçüklüğünden beri korkardı.
''Deme, Muhtar Reşit Ağa da beraber mi?''
''Beraber.''
''Ne halt ederiz kız?'' Gelenler epey yaklaşmışlardı. Muhtar Reşit Ağa'nın heybetli gövdesi ağaçların arasından fark ediliyordu. Sıtkı sultanı kucaklayıp dereyi geçmeyi tasarladı. Kızın dolgun vücudunu gözü kesmeyince daha fazla bekleyemedi. Gerilip gerilip koştu, dereyi atladı. Başını kısarak çayırlığı süratle geçti, ormana girdi.
Sultan şaşırmıştı. Sıtkı'nın başındaki kırmızı mendil ağaçların arasında tamamıyla kayboluncaya kadar hiçbir şey düşünmeden baktı. Sonra birdenbire büyük bir dehşete kapıldı. Bir başına orta yerde kalmıştı.
Kötü olmak, dağa kaldırılmak, köyden köye satılmak, korkusunu artık hiçbir zaman unutamayacağı derecede kuvvetli, yüreği ürpererek hissetti. Nefesi kesilir gibi olduğundan burun deliklerini büyük büyük açarak soluyordu. Ağlamayı bile akıl edemeden elini yanağına götürdü. Bacakları kesilmiş gibi çimenlerin üstüne çöktü.
9. ayrımın sonu. Sayfa 131.